İtopya.com sunar. Teknoseyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini değerlendirdiğimiz haftalık gündem değerlendirmesi yayınıyla bu hafta da birlikteyiz. Bu senenin 17 numaralı yayını 22-27 Nisan arasını dikkate alacağız. 22-27 Nisan arasındaki teknoloji haberlerini konuşacağız. Unutmadan hemen her seferinde tekrarladığım hatırlatmalarını yapayım. Teknoseyir'in yayınlarını teknoseyir.com'dan izleyebiliyorsunuz. Birazdan dile getireceğimiz, bahsedeceğimiz bütün haberlerin linkleri, daha fazla detay isteyenlere kaynakları teknoseyir.com'da bu yayının başlığında var. Bizi YouTube'dan izleyebiliyorsunuz, destekleyebiliyorsunuz. YouTube'un katıl özelliğiyle, teşekkür özelliğiyle, çok teşekkürler destek olan herkese. Bu yayını Spotify'dan dinleyebiliyorsunuz. Evet, hep söylediğimiz gibi bu yayını dinlemeniz, tavsiye etmeniz, beğendiyseniz like düğmesine basmanız, yorum yapmanız falan hepsi de bizim için destektir. Herkese tek tek teşekkürler bu destekleri için. Konulara dönelim. Ortanın üzerinde yoğunlukta bir teknoloji gündemi var. Geçen haftanın haberleri. Evet, bir tane etkinlik haberi vermek istiyorum. Bir meslektaşımız ShiftLate sitesi SDN Summit diye bir teknoloji etkinliği düzenlemiş. Türkiye'de hani böyle bir yayının böyle bir etkinlik düzenlediği ilk oluyor. Teknoloji firmalarıyla kullanıcıları bir araya getiren bir etkinlik düzenlemişler. 27-28 Nisan bu hafta sonu Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'da gerçekleşiyor. Linkini koyduk. Katılımcılar, yani tanıdığınız influencer falan isimler var, firmalar var. İlginizi çeken oturumlar olabilir. Firma başka hani ürün sergileyecek, teknoloji sergileyecek firmalar da olacakmış, haber verdiler. Ben de ziyaretçi olarak cumartesi günü katılmak istiyorum, yapabilirsem. Biz de size de haber vermiş olalım. 27-28 Nisan'da SDN Summit. Kendilerine de tebrikler, bir yayının böyle bir gerçek hayat etkinliği gerçekleştirdiği Türkiye'de görülmüş değil. Tebrik ederiz. Kıskanıyoruz, öyle diyelim. Başarılı geçer umarım. Evet, bu hafta böyle enteresan haberler var. Bir tanesi online pazarlarda, özellikle Uzak Doğu kaynaklı online pazarlarda Samsung 1080 serisi SSD'ler görülmeye başlanmış. Normalde böyle bir SSD yok. 990 var Samsung'da. 1080 SSD'ler AliExpress'lerde falan gözükmeye başlamış. Bazı 14 saniyede 14 GB falan okuma yazma hızları iddia ediyor. Ama bir yandan da işte PCI Express 4 diyor. 4 ile o hızlar mümkün değil. 5 hızı onlar. Ya böyle bir ürün yok zaten. Ha bir de tabii ki 4 terabaytı $70 falan gibi fiyatlarla listelenmiş. Tahmin edeceğiniz gibi sahte. Dolandırılmayın. Çünkü dünyada ne sahtekarlık varsa Türkiye'ye geliyor kısa sürede. Bunların da Türkiye pazarında boy göstermesi yakındır. Dolandırılmayın. Hem böyle bir Samsung şu an için 1080 serisi diye bir SSD yok. Varsa da yani olduğu zaman da 4 terabayt SSD $70 değil. Bir gün olacak ama henüz öyle bir şey değil. Bu haberi okurken düşünürken şeyi düşündüm. Türkiye'de en şöhretli online mağazalarda yıllardır 500 liraya 2 terabayt USB stick satılıyor. Tabii ki sahte. Tabii ki USB stick, 2 terabaytlık USB stick yok değil, var. Ama böyle 500 lira falan değil onun fiyatı. Tabii ki sahte. Şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar, bir hard disk'i, bir SSD'yi, bir USB stick'i, onun o içeriğini tutan bir indeksi var onun da içinde. Onu hackleyerek, modifiye ederek 16 GB USB'yi 2 TB diye gösterebiliyorsunuz. Gözükür ama içine 2 TB veri almaz, hata verir. Mesele bu. Yıllar önce de vardı, hala var. Bakın bu 1080 SSD'lerde bambaşka, benzer ama farklı bir mesele. Uyanık olun. Bir teklif gerçek olmak için fazla iyiyse hissedersiniz zaten. başka yerlerden kontrol edin. Yani o paraya o ürünün olmadığını anlarsınız. Yine Samsung bağlantılı değişik güzel bir haber. Samsung'un desteklediği bir Elian diye bir firma varmış. Yarı iletken üreten, üretim süreçlerini takip eden, çözümler üreten bir firma. Bu firma diyor ki biz mesela HBM bellek sistemi, bir yüzey üzerinde grafik işlemcisi var. Bellek yongaları var. Aralarında onları bağlayan bir yollar var. Bu sistemleri diyor biz bunun çok daha iyisini yapıyoruz diyor. Ya da bir şimdi chiplet deniyor biliyorsunuz, bir işlemci birkaç yongadan oluşabiliyor. Onlar da bir modül üzerinde birbirlerine bağlanmış durumdalar. Sonuçta siz elinizde tek bir işlemci tutuyorsunuz, yonga tutuyorsunuz ama o birkaç yongadan oluşuyor. İşte bunları birbirine bağlayan ara birimleri çok iyi. Neuralink diye bir fiziksel bağlantı geliştirmiş bu firma. Şu andaki çözümlerin kat kat kat iyisini yapıyoruz biz diyor. Ve hedefleri şuymuş. Bilgisayarın bütün yapı taşlarını o tek bir yüzeyin üzerine taşıyıp işlemciyi tamamı işte sistem on a chip mimarisinin daha da ilerisi. Bütün diyor biz bilgisayarı işlemci soketine sığdıracağız. İşlemci modülüne sığdıracağız. Dolayısıyla diyor soket anakart olacak bizim için. Çok iddialı. Bir de beni gülümseten bir şey oldu. Şimdi geçen haftayı hatırlarsanız efsane çok şöhretli yonga tasarımcısı Jim Keller demişti ki bu Nvidia'nın iki yongayı bir araya getirdiği, birbirine diktiği Blackwell mimarisi, işte 10 milyar dolar harcamış Nvidia o çözüm için. Ben bir milyara yapardım falan gibi açıklamalarda bulunmuş. Biraz da yadırgadık hani böyle üst düzey bu işin zirvesinde isimlerin böyle açıklamalar yapmasını. Şimdi Nvidia'nın derdi bitmiyor. Bu firma da Nvidia'ya sataşmış. Firma yöneticisi bir sektörel bir yayına demeçler vermiş. Bir yazı yayınlanmış. Yazının başlığı Nvidia'dan daha iyi nasıl bir Blackwell üretilir? Yani yine o Nvidia'nın birleşme sürecine taş atmışlar bunlar da. Biz daha iyisini yapardık diyorlar. Nvidia'da yani bir ürün yaptı. Herkes ondan nasipleniyor şimdi. Evet. Elian firması Samsung'un himayesinde bir firmaymış bu. Disk cephesinden bir haber var. Seagate diyor ki HAMR teknolojili diskler PMR teknolojili diskler kadar güvenli. Şimdi bu harfleri açıklayacağım. PMR dediği dikey kayıt teknolojisi. Şu anda hani en sıradan hard diskte bile olan kayıt teknolojisi. Yıllardır kullanılan güvenilirliği ispatlanmış bir teknoloji. HAMR dediği Heat Assisted Magnetic Recording. Yani bu teknolojide hard diske bir veri kaydedildi, manyetik olarak veri kaydedilmeden önce o verinin kaydedileceği nokta lazerle ısıtılıyor. Çünkü yıllar önce şunu keşfettiler. O noktayı ısıtırsan işte manyetik daha az güç harcayarak orada manyetik etkiyi oluşturabiliyormuşsun. Daha tutuyormuş yapılan kaydı falan filan. Yani uydurdum şimdi, basitleştirdim. HAMR. Bu HAMR teknolojisi yıllardır konuşuluyor. 2016'dan beri Seagate bunu deniyormuş zaten. Hani sahada deniyormuş, partnerlerinde, gerçek hayatta deniyormuş. Bir süredir de satıyor. Çok yüksek kapasiteli hard disklerde satıyor. Şey çıkmış hani hep olduğu gibi efendim işte güvenilir değil falan kuşkular doğmuş. Şaya çıkmış. Seagate o yüzden bu açıklamaları yapmış. Diyor ki benim diyor bu hard disklerde iki arıza arasındaki ortalama saat MTBF diye bir kavram vardır ya. Meantime Between Failures. Seagate'in Exos serisi tamamıyla kurumsal, çok pahalı diskleri var. En yüksek diskleri var. O Exos'larda bu MTBF değeri 2,5 milyon saatmiş. Bu HAMR, hamr mı desek, teknolojili hard disklerde de 2,5 milyon saatmiş. Dolayısıyla Seagate diyor ki bizim için rüştünü ispat etmiş bir teknoloji. Artık bizde bilgisayarlı hard diskle pek ilişkimiz kalmadı. Bilgisayarlarımızda hard disk yok. Ama ha, depolama cihazlarında kullanıyoruz. Masaüstü bilgisayarlarda bazen depolama için ikinci bir disk olarak kullanıyoruz. Böyle bir teknolojili diski de demek ki kullanacağız dert etmeden. Asus'tan ilginç bir haber var. Asus, hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda Intel'in bu küçük bilgisayarları, NUC bilgisayarları Intel Asus'a devretmişti o işi. Asus şimdi o NUC serisini geliştiriyor. NUC 14 Pro serisi bilgisayarlar duyurdular. Yine böyle küçücük, küpten daha az yer tutan bilgisayarlar. Ama bu sefer 14 isminden anlayacağınız gibi Core Ultra işlemcili bunlar. Artık i7 falan değil, Core Ultra 7, Core Ultra 5. En son Intel işlemcilerle donatılmış. DDR5 bellek kullanıyor. Thunderbolt 4 var. 2.5 gigabit Ethernet var. Wi-Fi 6E var. Bütün güncel teknolojiler var. 3 yılda garantiyle sunulmuş. Ana amaç tabii kurumsal kullanım. Ama bu bilgisayarlar hani her işi de yarıyor. Oyun dışında her işin de altından kalkıyor. Ben merakla bekliyorum açıkçası. Benim NUC serisini herhalde ilk NUC modellerinden beri denedim, kullandım bazılarını. Sevdim her zaman çünkü herkese dev bir bilgisayar lazım değil. Bakalım bunlar nasıl? Merakla bekleyeceğim Türkiye'ye ulaşmalarını. Android'den bir iki haber yayınlandı bu hafta. Birisi Android 15'in ekran parlaklığıyla alakalı. Android 15 telefonlarda, tabletlerde ekranın parlaklığı normalde kısabildiğinizden daha da kısılacakmış. Gece işte yatakta bir şeyler okuyanlar için falan filan. Normalde telefonun izin verdiğinden daha da çok kısılacakmış. Şöyle bir numarayla. Renkleri değiştirecekmiş. Bir seçeneği olacakmış bunun. İyice kısık ışık modu, parlaklık modu seçerseniz renklerle oynayarak, çünkü parlaklığı bir yerden daha fazla kısamıyor. Bugün şu anda bile birçok arkadaşımız telefonun ekranının titremesinden rahatsız. Ekran ışığı PWM sistemiyle titretilerek yönetiliyor. Fakat yapı, insanların yapısındaki farklılıktan kimi arkadaşlar o benim titremiyor gördüğüm ekranı özellikle ışık azaltıldığında titremeyi görüyorlar ve çok rahatsız oluyorlar. Katlanılmaz bir şey. Dolayısıyla hani bir yerden çok azaltamazsınız. O etki artık herkesi rahatsız etmeye başlar. O yüzden de Android renklerle oynayarak ışığı sanal olarak azaltacakmış. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bir de Google'ın yaptığı bir değişiklik Android geliştirici çevrelerinde tartışıldı bu hafta. Şimdi AV1 diye bir görüntü sıkıştırma açma teknolojisi var. Bu işte güncel ekran kartlarında falan hep var. Uzun süredir var. Ve bu H264'ün falan yerine geçecek gözüküyor. Geleceği parlak gözüküyor. Google Android telefonlarının içerdiği varsayılan AV1 çözücüsünü, decoder'ını değiştirmiş. LibDAV1D, David gibi gözüküyor ama iyi değil, bir o. LibDAV1D diye yeni bir, hatta VLC ekibinin geliştirdiği yeni bir kodek varmış. Bunu Android'e eklemiş Google ve default, varsayılan. Android 12 ve üstü cihazlarda direkt buna destek eklenmiş. Güzel ama bazı geliştiriciler diyor ki bazı eski cihazlarda, Android 12'nin öncesi, eski cihazlarda bu kodeye destek yok. Dolayısıyla yazılımdan çözülüyor videolar. İşlemci yükü artıyor, pil tüketimi artıyor diye isyan etmişler ama haklıdırlar mutlaka. Fakat hani Android 12'den öncesi, evet bugün Android 4 ile bile belki bizi dinleyen birileri var şu anda. Ama hani eskiyi nereye kadar destekleyeceksiniz? Bazen böyle acıtarak da olsa kesip bırakmak gerekiyor bir şeyleri. Hani Android 12 ve üstü, evet bugün Android 14'lü telefonlar var. 13, 12 yaygın. Herhalde daha öncesi de artık affederler. Sonuçta videoları izleyemeyecekler diye bir şey yok. Herkes izlemeye devam edecek ama işte eski telefonlar zaten pili zayıflamış. Bir de işlemciye yüklenip pile yüklenince video izleme süresi azalacak tabii ki. E olacak tabii. Firmalar da tabii bir yandan da istiyor ki ya şu telefonu da artık değiştir de biz de ekmek yiyelim istiyor. Normal, haklı. Firma hayır kuruluşu değil. Kazanç sağlayacak bir organizasyon sahiplerine. Tabii ki arada sırada böyle eskiler kurban edilecek. Şaşırmıyoruz. Yenilere dönelim biz. AMD'nin beklenen mobil işlemcilerinden biraz daha haberler çıktı. Zen 5 mimarili Strix Point ve Strix Halo. İki işlemci, bu kod adları tabii bunların. Yine bunlar Ryzen diye çıkacak ama kod isimleri Ryzen 9000'li işlemciler bunlar. Şimdi Strix Point'in Ryzen 9050H, 9050U gibi mobil işlemcilerde kullanılacağı düşünülüyor. Daha da yüksek olan Ultimate demişler ona, Strix Halo 9050, hani tam 9050 işlemci o olacak diyorlar. Halo'da en yüksek olan bu Strix Halo'da chiplet mimarisi var. Az önce konuştuğum gibi bir işlemci birkaç yongadan oluşuyor. Onların bir araya gelmesinden oluşuyor. Bir de Mall Cache diye bir cache var. 32 MB. Bu daha önceki Infinity Cache ile aynı işi yaptığı belirtilmiş. Bu işlemciye bayağı performans katacak bir L3'ün de üzerinde 32 MB bir cache. Strix Point'te bu yokmuş. Yapay zeka çekirdekleri de var bu işlemcilerde. Tabii bunlar resmi bilgiler değil ama büyük olasılıkla böyle olacak. Computex'te bu önümüzdeki ay ya da Haziran, tam bakmadım, açıklanması, bunların resmi açıklamasının yapılması bekleniyor. Yaz işlemcileri bunlar yani. Yazın, yaz aylarında biz örneklerini görürüz ama herhalde çarşıya gelmeleri sonbaharı bulur. Evet, yeni Ryzen 9050 serisi işlemciler. Zen 5 mimarili. Şimdi Intel'in de Arc grafik teknolojisini biliyorsunuz, A770-750 ekran kartları uzun bir süreden sonra çıkmış. Hani ayrı ekran kartı olarak Intel işlemcili ürünler şaşırtmıştı. Kötü de değildi. A770 özellikle bir ara en hesaplı 16 GB karttı. Intel onu yani ilk çıktığından beri işte efendim Intel bırakacak, devam etmeyecek falan denmesine rağmen Intel o işi şimdilik bırakmıyor. Yeni nesli geliyor. O ilk A770 falan dedim, A serisi, Alchemy. A serisiydi ya, şimdi B, Battlemage kod ismi. B'li yeni nesil kartlar geliyor. Birazcık bunların grafik çıkışı konusunda bir iki net bilgi elde edilmiş. DisplayPort 2.1. 13.5 gigabit görüntü çıkış modu varmış. UHBR, Ultra High Bitrate. 20 gigabit modu varmış. Bu 20 gigabit modunu Intel çıkartmış. Onun haberi bu hafta duyulmuş. 13.5'u destekleyecekmiş. Şimdiki şu andaki işte bu A750 gibi kartlarda Ultra High Bitrate 10 gigabit modu varmış. İşte 13.5'la o bir upgrade olacak deniyor. Daha yüksek çözünürlük, daha yüksek renk, kare hızı. Çıkış olarak tabii ki. Ama 20 gigabit bekleniyordu, olmayacakmış. Çok büyük bir kayıp değil. Ha, çok büyük bir kayıp yaşayan Apple. Apple Vision Pro, şu arttırılmış gerçeklik gözlük meselesi. Kimse tam olarak ne işe yaradığını anlamadı, biliyorsunuz geçmişte de konuştuk. Beklenenin çok altında ilgi görüyormuş. Bu yüzden de Apple bunun tahmin ettiği üretim miktarını falan azaltıp bazı verdiği siparişlerden caymış. O da tabii hani bunun ekranını, parçalarını üreten firmalar için soğuk duş etkisi yaratmış. Apple, yani sektörün tahmini, Apple 700-800 bin tane 2024 yılında 700 bin 800 bin tane satarız diye bekliyormuş. Ya da sektör Apple'ın 700 bin 800 bin satmasını bekliyormuş. Artık tahminler 400-450 bine inmiş, yarısına inmiş. Evet, pek iyi gitmediği ortada. Ayrıca bu ürünün pazarlama sorumlusu Frank Casanova'ymış ismi beyefendinin. 36 yıldır Apple'daymış. Bu bey de emekli olmuş. Kimisi ayrıldı diyor. Hani çıkartıldı falan deniyor da resmi açıklama emekli oldu. Şimdi orada da tabii geçen gün Erdi Özay ile birlikteydik. Erdi'nin çok güzel, buradan selam olsun, bir yorumu oldu. Diyor ki ya bu kadar firmanın işte geleceğini belirleyecek falan dediğiniz ürünün pazarlama müdürü emekliliğine bir yıl kalmış adam mıydı? Hani emekli olacağı belli. Doğru. Buna da biz işte ilk duyurulduğunda bizim yayınlarımızda da geldiler işte, yok bu iPhone bu olacak artık falan filan. Pek olmuyor gibi. Gençler ne diyorsunuz? Bakalım maçı çevirebilecek mi Apple? Şimdi ne varsa eskilerde var. Z80 işlemcisi. Z80, Z80 nasıl okursunuz? 8 bit işlemciler arasında bir efsane. Bir sürü eski oyun konsolunun, bilgisayarın falan işlemcisi. Spectrum, Sinclair bilgisayarların falan işlemcisi. Hala üretiliyormuş. 48 yılın ardından Z80 serisi işlemcilerin, ürünlerin üretimi bitiyormuş. Firma duyurmuş. 14 Haziran 2024 en son sipariş kabul tarihi. 14 Haziran'dan sonra bunu firması satmayacak. Stoktakiler satılınca da bitecek. Bu duyurulmuş. Fakat bir tane EZ80 var. O devam edecekmiş, o modern versiyonu. Fakat bildiğimiz anlamda Z80'in, tabii Z80 diye değil de onun bir modernleşmiş hali var. Meğer 48 yıldır üretiliyormuş ama bitiyor. Çok önemli bir işlemcidir. Daha da ikinci elde falan bulunacak stoklarda tabii. Var hani amatör elektronikle uğraşanlar falan, onu kolay kolay bırakmaz. Bu haftanın yine hem Apple'a kötü sürpriz gibi olan ama aslında çok Apple'la alakalı olmayan, yine yanlış anlaşılan bir haberi var. Güney Kore, şimdi haber şöyle yayınlandı. Güney Kore ordusu iPhone'u yasakladı. Aslında derinine inerseniz o kadar basit değil. Ses kaydeden cihazları, akıllı saatler falan dahil ordu binalarında ses kaydeden cihazların kullanımını yasaklamışlar. Orada iPhone'un, özellikle iPhone belirtilmiş. O nedeni de şu. Diyor ki bu cihazlar, iPhone'larda o ses kayıt sistemine erişme, açma kapama başka bir yazılımla cihaz o işlevlerin kontrol edilmesine izin vermiyor. Kontrollere erişilmesine izin vermiyor. O yüzden özellikle iPhone adı geçmiş ama aslında bütün ses kaydedebilen cihazları güvenlik nedeniyle ya da kaygısıyla yasaklamışlar. Dediğim gibi saatler dahil. Herhalde bir yazılımları var. Güvenlik, hani onu yüklediğin zaman mikrofonu kapatıyor falan o yazılım. Cihazı güvenli hale getiriyor. iPhone izin vermiyormuş öyle bir yazılımın mikrofonu şeyi kapatmasını, açmasına. O yüzden de özellikle iPhone adı geçmiş. Evet, Güney Kore böyle bir güvenlik. Şimdilik bir bölgede bu geçerliymiş ama bütün orduya yayılması bekleniyormuş bu uygulamanın. Bir yasaklananlardan biri de TikTok. Biden TikTok yasağı sürecini başlatmış bu hafta bir imza atarak. ByteDance, TikTok'un sahibi firmaya 9 ay vermişler. Gerekirse hani biz iyi niyet görürsek 12'ye de çıkartırız, 3 ay ekleriz diye bir not düşmüşler. 9 ayda diyor ki TikTok'u ByteDance'dan ayıracaksın, birine satacaksın. Yoksa Amerika'dan erişime kapatacağız. Adamların önüne koydukları şart bu. 9 ay içinde bir müşteri bulmaları lazım. 3 ayda dediğim gibi opsiyonları var. Hadi bakalım. Evet, bu haftanın teknoloji haberleri böyleydi. Umduğumdan daha hafif. Ben ortanın üstü falan demiştim ama umduğumdan daha hafifmiş teknoloji gündemi. Oyun haberleri var biraz. Çok taze bir haber. BlizzCon 2024 iptal edildi. Blizzard açıklama yayınladı. Çok da net bir şey söylemiyor hani gerekçeleri. Ya çok üzüldük, çok düşündük falan, bu kararı çok zor aldık. klişe laflar vardır ya firmaların inandırıcılığı sıfır olan. Böyle şeyler sıralamışlar. BlizzCon 2024 Blizzard'ın kendi fuarıydı BlizzCon. Bu sene olmayacak diyorlar. Herhalde hani Microsoft'a satılındı falan daha taşlar yerine oturmadı herhalde. Bir de bununla uğraşamayız mı dediler ya da Microsoft iş icat çıkartmayın mı dedi bilmiyoruz. Microsoft demişken Xbox'tan da bir haber var. Xbox ağına yüklenmiş ekran görüntüleri ve oyun videoları, oyun kayıtları 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren silinmeye başlayacakmış. 90 günden eski olanlar. Daha önce de Microsoft böyle bir temizlik yapmış. Çok hani ilk kez görülen bir şey değil. Şeyi öneriyorlar. Hani bu sizin bilgisayarınızda, konsolunuzda duran, paylaşmadığınız, yüklemediğiniz şeyler için tabii onlar konsolunuzda duruyor. Onlara kimse dokunmuyor. Ya da Microsoft işte OneDrive'a atın diyor kayıtları. OneDrive'dakiler artık sizin kendi depolamanıza geliyor. Onlara dokunmayacak. Ama hani Xbox'ın paylaşma özellikleriyle falan Xbox ağına yüklediyseniz onları sileceklermiş. 30 Mayıs 2024 son gün. Silinmeye başladığı gün. Bu Xbox'ta videoları USB'ye atmak falan kolay değil. OneDrive üzerinden zaten yapmak gerekiyor. Önce OneDrive'a atıyorsunuz. OneDrive'dan bilgisayarınızdan falan geri indiriyorsunuz USB siteye ya da hiç orada bırakıyorsunuz. Bir de şimdi böyle bir şey çıkmış. Eski videoları, ekran görüntülerini silecekmiş. Sony'den ilginç bir patent yakalamışlar. Sony'nin oyunlara kendi kendine oynama özelliği ekleyen bir sistemin tescil ettirdiği, patentini aldığı belirlenmiş. Oyun isterseniz işte bazı bölümleri kendisi geçebilecekmiş. Bir de bağlantılı olarak bir yavaş mod konusu yine görülmüş. Orada da hani oyunu oynamakta zorlanıyorsanız oyun biraz yavaş çalışacakmış. Belki bir engeli olanlara ya da hani oynayamayana kolaylık. Yavaş mod gelecekmiş. Şu anda bir iki oyunda bu diyorlar zaten var ama oyun kendisi hani bunu eklemiş içine. Artık bu bir sistemin özelliği olarak her oyunda kullanılabilecek gibi gelecekmiş. Bir de işte kendi kendine oynama. Bu bölümü geç diyeceğiz oyuna. Zor bölümü geçecek belki de. Hadi bakalım. O kendi kendine oynama zaten mobil oyunlarda bir idle game diye bir oyun türü var. Bütün oyun türü kendi kendine oynamak üzerine. Konsolda öyle olmaz umarım. Steam oyunların iade sürecini değiştiriyormuş. Eskiden oyunlarda işte bir 2 saat şeyi var. 2 saatten fazla oynadığını iade edemiyorsun. Eskiden bu Early Access ya da Advanced Access sistemleri var. Onlarda oynadığını saymıyormuş Steam. Şimdi onları da o 2 saate sayacakmış. Dolayısıyla çünkü hemen hani orada da bir suistimal gözlemişler. Oyunu öyle erken erişimle alıp oynayıp da iade eden hiç oynamadım diye çıktığında oyun ben bunu hiç oynamadım diye iade edildiğini falan görmüşler. O Early Access'te oynadığınızda kotaya sayılıyor artık. Bu uygulama gelmiş. Demin Z80 işlemcisinden bahsetmiştim. Z80'i kullanan en önemli cihazlardan birine Nintendo Game Boy. 35 yaşında bu hafta itibariyle 21 Nisan 1989'da çıkmış Game Boy. 118.6 milyon satmış. Çoğumuzun hayatındaki belki sahip olduğu, belki gördüğü ilk taşınabilir oyun aracıdır. Şu enteresan, mesela Game Boy üzerine TeknoSeyir'in tozlu raflarında çok kapsamlı bir bölüm de var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Biraz oldu çekeli, bayağı oldu biraz daha acemilik dönemimizden ama güzel bir bölüm yapmıştık. Ben güzel olduğuna inanıyorum. Evet, Game Boy'un deniyor ki Game Boy tasarlanırken hani işte yeşil ekran, monokrom ekran, yeşil tonlarında ekran, işte aydınlatmasız ekran, Z80 işlemci, yapısı da birazcık böyle kaba ama güçlü. Bu diyorlar bilerek yapıldı. Nintendo bunu hani artık gündemden düşmüş donanım ama ucuz olsun, pili uzun gitsin falan. Oyunlar öne çıksın. Bilerek diyorlar böyle tasarlandı. Hep de Nintendo bunu devam ettirdi deniyor. Evet, 118.6 milyon satış. Merak ettim. Switch, bugünkü Nintendo konsolu, portatif Nintendo konsolu 140 milyona yakın satmış. Yani o Game Boy'un efsanesi satış olarak devam etmemiş. Switch onu geçmiş ama Game Boy 35 yaşında hala oynanır mı? Oynanır. Game Boy'un sonra Color'ı, Advance'ı, Micro'su falan da çıktı. Ama hani birçok kişinin de ilk işte anıları, ilk konsolu. Onun o ışıksız ekranını, ışıklı ekranla değiştirme, IPS ekranla değiştirme falan modlar var. YouTube'da videoları var. Game Boy'u öyle güçlendiriyorlar, gençleştiriyorlar. Gençleşen oyunlardan, sürpriz şekilde gençleşen oyunlardan biri de Fallout 4. Şimdi Fallout'un dizisi yayınlandı. Güzel de. Ben de izledim, ben de beğendim. Güzel. Dolayısıyla bir Fallout'a ilgi doğdu. Steam'de falan herkes Fallout oynuyor. Bütün seriyi. Bethesda'da bir sürpriz yaptı. Yılların oyunu Fallout 4'e bir yeni nesil güncellemesi yayınlıyor. Hatta bugün yayınlanmış olması lazım. Dev büyüklükte bir güncelleme yayınlıyor. Eyler eleştiriler çok. Hani çok aşırı büyük ve hani kimi kullanıcı diyor ki hiçbir şey değişmedi. Konsollarda özellikle işte bu yeni nesil konsollara destek falan getiriyor. Fakat şöyle bir sorun olmuş. Şimdi Fallout 4 yılların oyunu. Yıllardır bu oyunu modlayan, bir şeyler ekleyen büyük bir topluluk var. Yıllardan sonra bu oyuna güncelleme çıkarttığınızda o bütün o modlar kırılıyor. Çalışmaz hale geliyor. Tabii bazı özellikle hani mod camiası ya hiç haber de vermediler falan diye biraz sitem ediyor. Haklılar. Bir tane Fallout London diye bir mod varmış. Ama bu mod artık hani bir parayla satılacak DLC kadar kapsamlı. Fallout'u hani Fallout hep Amerika'da geçiyor ya. Londra'daki Fallout. O olayların Londra versiyonu. Amatör geliştiriciler bunu gönüllü olarak geliştiriyorlar. İnanılmaz geliştirmişler hani kapsam olarak. İnanılmaz büyük boyuta çıkartmışlar. 23 Nisan'da yayınlamayı planlıyorlarmış. Fakat üzerine işte 25 Nisan çıkması beklenen bu Fallout 4 modu gelince ve bu modda işte Fallout 4 güncellemesi gelince ve güncellemede modu çalışmaz hale getirince bu arkadaşlar bayağı bir yıkılmışlar. Hani herhalde o modu yeni güncellemeye uyarlarlar ama planladıkları çıkış tarihi falan alt üst olmuş. Bayağı mutsuz olmuşlar. Bekleyenler de mutsuz olmuş tabii. Ha, oyunu güncellememek seçeneği de var ama en de sonunda o güncelleme gerekecektir. Böyle de şeyler olabiliyor işte bu camiada. Adamlar 10 küsur yıldan sonra oyunu güncellemeye karar verdiler. Yaranamadılar ama bizlere. Şimdi 10 küsur yıldan beri sonra güncelleme deyince 1988 çıkışlı Beyond Ice Palace diye bir oyun var. Commodore 64 Amiga falan oyunu. 1988 çıkışlı. Bu oyunun devamı geliyor. Bu hafta Beyond the Ice Palace. Bunun devamı duyuruldu. İki boyutlu bir oyun. Platform tarzı bir oyun. Videosu da çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Evet. Kimin nereden aklına geldi? Bu hani öyle çok tutulmuş falan bir oyun da değil. Hani bu şey derlerdi buna. Çok çok bilinen bir Ghosts and Goblins vardır. Benim de hayatta en sevdiğim oyunlardan biridir. Bu oyun onun devamı gibi kabul edilir. Dediğim gibi 88 çıkışlıymış Commodore 64 oyunu, Amiga oyunu. Kimin aklına geldiyse oturup bunu günümüzde yenisi. Bu şey gönüllü projesi falan değil. Ticari. Satılacak bu oyun. Devamı geliyormuş. Vallahi oynarız ama ilginç. Bit pazarına yine nur yağmış. Evet, 17 numaralı gündem böyle. 22-27 Nisan tarihlerini kapsayan teknoloji haberleri değerlendirmemiz böyle. Teknoseyir'in yayınları devam ediyor. Bayağı ilginç sistemler çektik, yayınladık. Değişik kasalar gördük. RGB aydınlatmaya boğulduk. İlginç içerikler var Teknoseyir'de. Onları da takip etmenizi, göz atmanızı dileriz. TeknoSeri'de tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
İtopya.com sundu. Tekno Seyir sunucu sponsoru DGN Teknoloji.